Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının gündem programı Altı Çizili'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Altı Çizili Kadınlar Avrupa Şampiyonası voleybol özel programıyla karşınızdayız. Ben Sercan Ergün. Yanımda kadın voleybolunu Türkiye'de en yakından takip eden, saha içine kafa yoran ve ekibimizin değerli bir üyesi Mert Aktorup var. Abi hoş geldin.
Abi selamlar, biraz şey gibi oldum sanki, böyle voleybolun büyük üstatlarından falan gibi
Ezenesi.
bir açılış yaptım ama yani mütevazı davranmak zorunda falan da değilim yani. Biz sadece bu işi birkaç senedir takip eden insan evladıyız. Onun haricinde çok da öyle aşırı bir takip durumumuz yok ama futbol kadar diyelim daha doğrusu. Ama benim artık ikinci sporum oldu diyebiliriz kadın voleybol. O yüzden bunu konuşabileceğim bir mecra olması da benim açımdan sevindirici tabii.
Evet abi, ama yani bir amatör izleyiciden daha fazlası olduğunu ben kendi adıma hani söyleyebilirim.
Abi
Neredeyse.
şunu şöyle araya gireyim, özür dilerim. Yani şundan farklı olabilirim sadece. Kadın voleybol takip eden kitle inanılmaz yaşı düşük olan, yani ergen bir kitle maalesef. Bunu maalesef olarak söylüyorum. Aslında tabii ki gençlerin sporu takip etmesi oldukça keyifli, güzel ama genel olarak şu yoldan ilerliyorlar. İşte ben Hande Baladıncıyım. İşte bilmem ne fan club, Ebrar Vekili falan gibi, genelde bu tatta takipçiler çok fazla. Benim yaşımda 35 olduğu için benim yaşımdakiler genelde voleybolu aşırı takip etmiyorlar. Genelde kitle hep 15-16 yaş, 14 yaş, o civarlarda olduğu için ben bundan hem muzdaribim bir yandan tabii. Konuşacak insan sayısı az oluyor. Ama yani biraz yaşlandık da artık. Voleybol için de yaşlı bir kitle sayılırım. Farklı şeyler görüyoruz tabii diğer arkadaşlarımızın.
Sonuçta spor bir kültür meselesi Mert. Hani bildiğin gibi Türkiye'de de bu spora dair kültürden bahsediyor olursak en azından voleybol ve basketbol gibi salon sporlarının bir tık daha futbola nazaran belki bir tıktan daha fazla daha iyi bir noktada olduğunu söylemek gerekiyor. Ama Türkiye'de kadın voleybolu özelinde aslında şöyle bir durum var. Bu işin başlangıcını herhalde 2003 yılına götürebiliriz. Ev sahipliği yaptığımız turnuvaya götürebiliriz. Orada da final oynamıştık ve o finali kaybetsek de akıllarda hani yer eden gümüş madalya alan bir Türkiye vardı. Sonraki yıllarda bu trend devam etti ve Avrupa'nın hatta dünyanın en büyük voleybol ekollerinden biri haline geldik. 2011 yılında bir üçüncülük var. İtalya Sırbistan ev sahipliğinde oynanan turnuvada yine Sırbistan şampiyon. Biz İtalya'yı 3-2 yenerek üçüncü oluyoruz. Sonra 2017'ye geldiğimizde yine bir üçüncülük var. Azerbaycan'ı 3-1 yeniyoruz. Yine Sırbistan şampiyon o turnuvada. Bu iki turnuvanın ortak özelliği iki ev sahibini üçüncülük maçında yenmemiz. Yani benim böyle dikkatimi çeken bir nokta oldu. Sonra 2019'da final nihayet ev sahipliğinden biriydik. Dört takımlı ev sahipliğine geçildi. Ama orada da yine Sırbistan'a tosladık ki bu alt yaş gruplarında da aynı durum var. Balkan Şampiyonası'nda finale çıkıyor U19 kızlar, U21 Sırbistan'a yeniliyoruz. Ve en son 2021'e geldiğimizde yine Hollanda'yı bu sefer ev sahibi olmayan bir Hollanda üçüncü oluyoruz. Sırplar bu kez finalde İtalya'ya kaybediyorlar. İtalya'da son dönemin yani Avrupa'da zaten ekol ülkelerden biriydi ama son dönemde zaten 3-4 Türkiye sayarsak bu turnuvanın da favorilerinden biri olarak onlar da karşı çıkıyor. Zaten yolu Türkiye'ye düşen oyuncuları da var. Tarihe baktığımda Sovyetler Birliği'nin bir dominasyonunu görüyorum Mert. Hani çok farklı bir dönemden bahsediyoruz tabii. 13 altın, 4 gümüş madalya. Yani bronz madalyaları bile yok. Sadece final oynamışlar. Sonra Rusya olarak 6 altın, 3 bronzları var. Sonra İtalya, Sırbistan 3'er altın madalyayla geliyor. Sonra Polonya, Doğu Almanya'ya devam ediyor. Biz de burada 2 gümüş, 3 bronz madalyayla devam ediyoruz. Gayet de iyi bir tablo. Bu küçük bir özet hani kendi adıma geçmek istedim. Çünkü programın moderasyon tarafını ben burada yöneteceğim. Bütün yorum tarafı sende olacak. Senin son Viyana'daki gelen şampiyonluk artık bir altın madalyayla beraber o şeytanın bacağını kırmamızdan başlayarak bu turnuva ile ilgili başlangıçta düşüncelerin neler? Ben çok merak ettim.
Valla Sercan, şimdi Viyana'da tabii Viyana her sene yapılan bir organizasyon. Oldukça uzun vadede yapılan bir organizasyon. Bazı takımlar Viyana'da biraz frene basmayı tercih ediyorlar. Bunlardan biri de Sırbistan'da aslında. Sırbistan'da biliyorsun en büyük güç olan Boşkoviç. O turnuvanın sadece son kısmında acaba olur mu düşüncesiyle geldi 3. etaba. Ama oradan bile dönemedi Sırbistan. Biraz daha Avrupa şampiyonası odaklı gittiler. Sırbistan aynı İtalya'da bu şekilde tercih yaptı. Biraz tabii Viyana'da bizim o açıdan da bir şansımız oldu diyebiliriz. Polonya oldukça asıldı ama onların da Voloş gibi önemli bir pasörü var ve Voloş'u getirmemişlerdi. vardı YNL'e. Türkiye katıldığı bütün organizasyonları sonuna kadar önemseyen bir ülke. Yani herhangi bir tercih yapmıyor şimdilik. En azından bunu söyleyebiliriz. Çünkü inanılmaz bir iştah, arzu ve beklenti var ülkede. Çok fazla sponsor var. İşin ekonomik boyutu da oldukça gelişmeye başladı. Zaten kulüp takımlarımızın bütçeleri ortada. Dolayısıyla YNL'de Türkiye'nin zaten ilk etap kendi ülkemizde oynadık. Antalya'da oynadık. Oradan zaten iyi bir sonuçla ayrılacağımızdan şüphemiz yoktu. Daha sonrasında tabii takımda bir smaçör sorunu yıllardır devam ediyor bizde. Yani bir şekilde çaprazımız oluyor. İşte pasörlerimiz ortalama üstü oluyor. Zaten orta oyuncularımız oldukça iyi. Yani Zehra, Eda gibi dünya çapında iki tane orta oyuncumuz var. Onun haricinde liberolarımız gayet iyi. Ki Gizem Örgen'in de dönüşü Guidetti sonrası. Libero'da da bizi çok güçlü kılmaya başlamıştı. Başladı. Viyenel'de de bunu çok iyi net gördük. Ve aynı zamanda işte yani rotasyonumuz da fena değildi her zamanki gibi. Ama smaçörde her zaman bir sorun yaşıyorduk. Bu sorunun da en temelinde smaçörlerin biliyorsun genel olarak her şeyi yapmak zorunda olan bir mevkiden söz ediyoruz. Ama bizim smaçörlerimiz genel olarak servis karşılamada manşette çok sorun yaşayan smaçörler. Ve Guidetti de bunun üstesinden gelemeyince yollar ayrıldı diyelim. Guidetti tabii yani oyuncuları da suçladı. Kadronun da yetersiz olduğunu, kapasitesinin en fazla bu kadar olduğunu söyleyen açıklamalar yapmıştı. Tabii bu biraz da kadroyla da onun arasında da bir mesafe oluşmasına yol açtı. Zaten senelerdir Kübra gibi, Gizem Örge gibi oyuncularla zaten mesafeliydi. Onları takıma almıyordu. Santarelli'nin gelişiyle birlikte de bu hem küslükler sona erdi hem yeni bir dönem başladı. Bir tazelenme oldu diyebiliriz burada da. Santarelli'nin yaptığı en büyük değişiklik Sırbistan'da da bunu yapmıştı bence. Blok oyununu çok seven bir hoca. Yani ön taraftaki bloğun uzun olmasını seviyor ve iyi blok yapan oyuncularla bu oyunu oynamak istiyor. Dolayısıyla yaptığı iki temel değişiklik vardı burada. Birincisi yani Vargas'ın da gelişiyle birlikte Ebrar'ın yedek çapraz olmasını istemiyordu. Onu smaçöre koydu. Yani aslında iki tane pasör çaprazı orijinli oyuncuyla sahada olduk. Tabii ki Ebrar'ın smaçörde olması sebebiyle boyumuz biraz daha uzadı ve aynı zamanda bizim Cansu Özbay'dı. As pasörümüz zaten Vakıfbank'ta Guidetti'de onunla çalışıyor. Cansu Özbay yerine de Elif'i tercih etti. Elif Şahin'i tercih etti ki Elif Şahin de Eczacıbaşı'nda aslında as pasör değildi. Çünkü Maya Ogyanovic var. Vardı Eczacıbaşı'nda. Şu an gitti. Elif'i de pasöre çekerek ki Elif de çok uzundur gerçekten. Smaçörlerden bile uzun bir pasördür. Onu da çekerek blok boyunu çok uzattı ve Ebrar'ı da smaçöre hazırlamaya çalıştı. Ebrar da bu konuda çok gönüllü oldu. Onu da ayrıca tebrik etmek lazım. Burada anahtar faktörlerden biri İlkin Aydın'ın çok iyi performansı oldu. İlkin kariyerinin başında sakatlıklarla çok boğuşan bir oyuncuydu. Galatasaray'da oynuyordu bildiğin gibi. İlkin Aydın'ın gösterdiği performans bence X faktör oldu. Çünkü Ebrar tamam bir smaçör ama orijini smaçör olan bir oyuncu değil. Aynı zamanda da en az iki tane smaçörle oynayacaksınız zaten ilk altıda. Dolayısıyla bir tane daha smaçörden çok iyi bir katkı almanız gerekiyor. Dolayısıyla İlkin Aydın'ın performansı çok önemliydi VNL'de. Derya Cevecioğlu'nun da Vakıfbank'ta neredeyse birçok maçta çok az süre aldığını biliyoruz. Onun da performansı oldukça iyiydi. Güvenildiğinde insanlar neler yapabildiğini gösterdiler aslında. Bu da çok önemli. Burada bir önemli nokta da benim nazarımda Hande Baladın'ın takımdan nihayet kesilmesi oldu. Çünkü Hande Baladın bence biraz bu fangirl'lerle bahsettiğim o ergen takipçilerle biraz ekstra sponsor destekleriyle falan fazla ön planda gözüken insanların voleybola çok aşina olmayanların bu işten pek anlamayanların çok iyi oyuncu olduğunu düşündüğü aslında tabii ki ortalamanın üzerinde olan bir oyuncu. Fakat overrated diye tabir ettiğiniz oyunculardan biriydi kendisi. Turnuvanın ilerleyen dönemlerinde kendisi kesik yediğinde takım daha da toparlandı. Bu şekilde Viyeneli ben toparlamış olayım naçizane düşüncem. Viyeneli'nin böyle geçtiğini düşünüyorum Türkiye için.
Yani zaten dediğim gibi o başta şeytanın bacağını kırdık. Anladığım kadarıyla da zaten işin burada birazcık daha seninle sağ içini konuşmak da bana keyif veriyor. Çünkü sağ içini konuşmak gerekiyor. Futbol, basketbolun da dışında dışında voleybol çok farklı dinamikleri olan bir spor. Kendi adıma voleybolun dinamiklerine taktiksel anlamda en azından çok hakim olduğumu söyleyemeyeceğim. Ama burada oyuncu yönetimi konusunda bir değişiklik olduğu çok kesin. Guidetti çünkü çok daha kararlarında daha inatçı, daha keskin kararlar alan bir koç görüntüsü çizdi yıllardır. Hem kulüp tarafında hem milli takım tarafında. Bazı ısrarlara çok fazla takıldı ve o inatçılığını da nedeniyle de bir altın madalya gelmedi en azından. Ama yani kadın voleybolunda bir başarısızlıktan söz etmek çok doğru olmaz. Ama bir kültür oluşturulması ve bir takım oluşturulması konusunda çok önemli katkıları oldu.
Ya
Ama
aslında şöyle oldu diyebilirim Sercan. Futboldan da örnek vereyim bir yandan. Guidetti aslında takımı bir yere getiren gerçekten önemli bir koç. Onun hakkını vermemiz gerekir. Ama şöyle bir şey oldu. Hani Başakşehir'i bilirsin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminden beri Abdullah Avcı Başakşehir'e her sene bir şey kattı. Onun A planını çok iyi bir hale getirdi. Bir takım kimliği oluşturdu. Üst sıraları oynattı. Büyük takımlara kafa tuttu. Ama yapamadığı bir şeyler vardı. Yani genel olarak futbol kamuoyunda işte hücum eksikliği gibi gözüküyordu. Burada da bir Okan Buruk takviyesi yaptı Başakşehir ve onunla birlikte şampiyon oldu. Biraz ben buna benzetiyorum Santarelli'nin gelişini. Santarelli bu takımda yapması gereken bazı değişiklikler olduğunu gördü bence. Ve güzel bir denemeydi. Bence de çok doğru bir deneme yaptı. Bloğu uzatarak smaçörde farklı oyuncular deneyerek işte 3 tane smaçör götürdü. Özür dilerim, 3 tane libero götürdü. Ayça Aykaç'ı normalde libero olmasına rağmen smaçör forması giydirtti. Onu servis karşılamada kullandı smaçör olarak. Ebrar'la birlikte özellikle. Yani birçok şeyi denedi. Guidetti bunları çok fazla denemedi. Bir de tabii ki yine doğal bir süreç var. Burada Vargas gibi, Melisa Vargas gibi inanılmaz iyi bir oyuncunun takıma katılması, dünyanın en iyi pasör çaprazlarından biri kendisi. Ebrar da iyi bir oyuncuydu, kabul ediyorum pasör çaprazı olarak. Fakat Melisa Vargas ondan bir gömlek en azından daha iyi bir oyuncu. Çok net bir şekilde bu eklemeyle birlikte de Türkiye hem taktiksel anlamda hem de ekstra Melisa Vargas'ın gelişiyle birlikte oldukça iyi bir takım oldu. Bu turnuvada da Türkiye artık çok doğal favorilerden biri.
Favoriler demişken tabii diğer ülkelere de değineceğiz birazdan ilerleyen dakikalarda. Ama senin anlattıklarının ışığında güzel bir özet geçtin Mert. Onun için öncelikle teşekkür ediyorum. Onun dışında tabii Vargas'ın eklemesi çok önemli. Kendi aramızda yaptığımız arkadaş sohbetlerinde, grup sohbetlerimizde Ebrar'ın hani kontrol edilmesi gereken ya da eğitilmesi gereken bir gücü olduğunu hep sen bahsediyordun. İtalya'da geçirdiği sezon teknik anlamda ona muhtemelen bir katkı sağladı. Şimdi de Kaliningrad'a transfer oldu. İlginç bir transfer bir yandan. Rusya'ya gitti. Kaliningrad bir de Rusya'nın Avrupa topraklarında yer alan bir şehri. Bilmeyenler için hani internetten araştırabilirler. O farklı bir yere gidiyorlar. Yanlışım varsa bu arada düzeltebilirsin beni. Zaten
Yo,
hani
doğru.
evet yurt dışında zaten kariyerine devam eden çok fazla oyuncumuz var. Ama bahsettiğin noktalarda yapılan herhalde bu Mert Viyener'in ya da işte voleybol sezonunun çok uzun olmasından, oyuncuların sakatlıkları, maç yoğunluklarından, işte sosyal medyanın etkisinden her şeyden bahsedebiliriz. Ama Viyener herhalde Santarelli için güzel bir deneme alanı oldu. Diğer takımlar her ne kadar hani çok belki bölüm sonu canavarlarını sakladılar gibi görünse de orada bir altın madalya alıp gelmek psikolojik bir üstünlük sağlayacak bize. Ve futbolda olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda burada da tek takım ev sahipliğinden grup maçlarında en azından çıkan bir şampiyona var yine ve 4 tane gruplara ev sahipliği yapan ülke var. Bunlardan Almanya zaten bizim grubumuzda. Biz C grubundayız. Almanya, Yunanistan, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'le beraber oynayacağız. Bizim ilk maçımız İsveç'le yarın Türkiye saatiyle 5'te gördüğüm kadarıyla. Sonrasında Azerbaycan'la dost Türkiye Azerbaycan'la oynayacağız 2 gün sonra. Burada 2 gün bir ara gözlemliyorum. En azından maç takviminin biraz daha rahat olduğunu çünkü turnuvalar salon sporlarında turnuvalarda 2-3 günlük aralar oluyor. Sonra 23'ünde Yunanistan'la oynuyoruz. Sonra Almanya'yla kapatıyoruz. Burada ev sahiplerinden burada bahsederken zaten Türkiye'nin herhalde Almanya'nın ev sahipliğinde oynadığı için bir nevi diğer grubun diğer ev sahibi olduğunu söylememiz çok yanlış olmaz. Diğer ev sahiplerinden İtalya zaten turnuvanın her zamanki doğal favorilerinden biri. Diğerleri de Belçika ve Estonya. Bir daha görece zayıf ülkeler ama 24 takımın olduğu bir turnuva var. 4 tane grup var. D grubu birazcık daha çıtır çerez yani tabirle görünüyor. Biz A grubuyla, şampiyonluk yolunda A grubuyla mücadele edeceğiz ve diğer iki favori Polonya ve Sırbistan da burada var. Önce dilersen C grubunda grubudaki maç takvimimiz ve bu grupta hani bizi zorlayacak hangi takım var ve gruptaki sıralama tahminin sonrasında da diğer ev sahiplerinden, diğer favorilerden bahsederek kupa yolunu senden bizim için aslında böyle bir kafalarda oluşturmanı.
Tabii Sercan. Yani Türkiye C grubunda dediğin gibi ve çok net bir favori burada. Ev sahibi Almanya, yani son dönemde bir ivmelenen bir şey var, trend var. Fakat yine de Türkiye ayarında bir takım değil. Türkiye'ye en yakın gözüken güç olarak Almanya burada. İsveç'te bildiğin gibi Isabel Haak var. Onun kardeşiyle birlikte onlar Anna Haak kardeşi de, hatta ablası, özür dilerim. Ablasıyla birlikte İsveç'i taşımaya çalışıyorlar ama Isabel Haak'ın yanına yaklaşamıyor ablası tabii. Isabel Haak o kadar iyi bir oyuncu ki tabii burada durumu var. Yani Mısır'daki Muhammed Salah durumu var. Isabel Haak ne yaparsa İsveç'te o kadar yürüyebiliyor burada. Tabii 6 tane takımın olması ve buradan 4 tane takımın çıkacak olması diğer takımlar arasında bir rekabet yaratacaktır mutlaka. Rakiplerimizi direkt taktik olarak analiz edecek kadar birçoğunu tanımamakla birlikte Yunanistan'ın hocasının Türk olduğunu biliyoruz. Yunus Öcal orada. Antti Vasil Antonaki var. Tanınan oyunculardan biri. O da ligimizde Galatasaray'da oynayan Yunan oyuncu. Şimdi bu sene Türk Hava Yolları'na dahil oldu. Türk Hava Yolları da oldukça iyi bir kadro kuruyor. O da power smasher dediğimiz hücumu çok daha iyi olan, savunması biraz daha zayıf olan bir smasher ama kendisi uzun süredir Yunanistan milli takımı kadrosunda bulunmuyor. Dolayısıyla Yunanistan'ın da burada iyi takımlardan biri olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin burada çok rahat bir şekilde tüm maçlarını kazanarak ki zaten Almanya'da oynamak biliyorsun gurbetçilerden dolayı Türkiye'ye bir ev sahibi statüsü kazandı. Daha fazla Alman'dan fazla Türklerin sesi çıkacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'nin burada bir olacağı çok net gözüküyor. Almanya çok doğal bir ikincilik favorisi. Net şekilde ikinci olacaklarını düşünüyorum ben. Hatta Türkiye hariç diğer tüm takımları yenebilecek kapasiteleri var. Tabii Isabel Haak'ın burada ne kadar İsveç'i sürükleyebileceği çok önemli. Ben kendilerini İsveç'i 3 ya da 4 olarak sıralanabileceğini düşünüyorum. Azerbaycan'dan da tanıdık isimler var. Fakat Azerbaycan tabii sürekli radarımızda olan bir takım değil. Çünkü Viyana'da yer almıyorlar. Onun haricinde Dünya Şampiyonası'nda yer almıyorlar. Tabii ki bu organizasyonları biz daha fazla izleyebiliyoruz. Azerbaycan'la ilgili söyleyebileceğim Galatasaray'ın koçu şu anda çalıştırıyor. Oraya Ataman Güneyli gel. Birkaç tane tanıdık oyuncu var. Polina Rahimova gibi Türkiye'de oynayan bir oyuncu kendisi. Onun haricinde Ukrayna kökenli birkaç tane oyuncusu var. Bunlarla birlikte Azerbaycan da aslında yani Asya'yı düşündüğümüz zaman Asya'da da bir ekol sayılacak ama Avrupa kıtasına geldiğinde de işi kolay olmayan bir takım. Çekya var. Çekya çok kapalı kutu benim için. Çekya'yı özel olarak değerlendirebileceğim çok bir nokta yok. Türkiye'nin açık ara tüm maçlarını kazanarak bu grubu lider bitirmesini bekliyorum tabii. Buradan da dediğin gibi az önce biz A grubuyla eşleşeceğiz. A grubu turnuvanın en sert grubu bu açık ara gözüküyor. Sırbistan ve Polonya gibi çok net şampiyonluk adayları burada. Onlardan başlayayım istersen. Polonya'dan başlayayım çünkü Polonya son 2-3 sene önceye kadar biraz daha ivmesi düşen bir takımdı. Daha böyle hani bu kadar net favori olmayan bir takımdı öyle söyleyeyim. Ama Lavarini sonrası İtalyan Lavarini koçları onların bu sene de Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Lavarini sonrası inanılmaz bir ivme kazandı Polonya ve Stisiak gibi Korneluk gibi çok iyi bir orta oyuncusu. Stisiak gibi çok iyi bir pasör çaprazı var. Zaten Joanna Woloş gibi dünyaca ünlü bir pasörü var. Oldukça iyi bir takımlar. Bu sene Martina Çernyanska da eczacı başına geldi. O da genç yetenekleri. Fakat son dönemde sakatlıktan dolayı biraz ivme kaybetti kendisi.
Mert,
Son
bu
Viyana'da
isimler
çok fazla.
biraz da bana şey gibi geldi. Çok 90'lar isimleri. Sana da öyle tanıladım bilmiyorum Polonya. Yani
Evet
şey
evet zaten
biraz ama
Polonya hep bir ekol olduğu için
hani
hep böyle bir
80'ler
şey.
90'lar jimnastikçileri, Nadia Comaneci'ler gibi hani böyle bir Sovyet esintisi şey yaptı bana. Çok yani çok eski isim. Yani böyle isimli oyuncuların olduğu bir takım beni futbolda, basketbolda her yerde ürkütür abi.
Yani zaten Polonyalılar genel olarak da biraz Doğu Almanya zaten biliyorsun dibinde olduğu için Doğu Almanlar da yani eskiden biliyorsun kalıplarıyla, fizikleriyle ünlü sporculardı. Dolayısıyla Polonya'da da böyle bir durum var. Oldukça güçlü, fizikli oyunculara sahipler. Aynı senin söylediğin gibi. Polonya şu an itibariyle özellikle Viyana'daki performansıyla birlikte onlar da Türkiye gibi iğmelenerek buraya geldiler. Ve grubun net favorilerinden birisi. Sırbistan da bu turnuvaya bilinerek geldi. Hem Guidetti'nin biraz alışma dönemiydi Viyana onlar için. Hem de biz bir turnuva seçelim diye düşündüler ve Eurovolley'i tercih ettiler. Eurovolley'de Boşkoviç'le birlikte Ogenoviç de takıma döndü. Guidetti ile birlikte aslında bir süredir yani çok önemli bir pasördür tabii. Yaşlandı ama 40 yaşına dayandı o gene 3 artık. Ama yine de onun tecrübesi oldukça önemli katkı sağlayacaktır. Bojan Adırsa gibi işte Bianca Buşa gibi çok önemli oyuncuları var. Aynı zamanda işte orta oyuncuları çok iyi blok yapan oyuncular. Maja Aleksić gibi oyuncular. Yani Sırbistan her zaman bir ekoldür. Çok doğal şampiyonluk adaylarından birisi kendileri de. Guidetti ile birlikte ben nasıl bir oyun oynayacaklarını çok merak ediyorum. Ogenovic'i İlk 6 düşünecekse pasör olarak çok hızlı bir oyundan ziyade yine fizik üstünlüğüne dayalı bir oyun oynatmaya çalışacaktır ki bu en doğal olması gereken durumlardan birisi. Çünkü Ogenovic eski tip bir pasör. Çünkü şu an voleybolda bir trend var. Biraz daha pasları daha net böyle çok fazla yükseltmeden daha hızlı oynama gibi bir trende doğru gidiyor voleybol ama biraz old school kalıyor burada Ogenovic. Dolayısıyla eski tip bir voleybol oynayacaklar. Onların da tabii oldukça fiziksel üstünlükleri var. Sırbistan'ın bu turnuvada en çok ne yapacağını merak ettiğim takım Sırbistan. Çünkü hem Guidetti'nin Türkiye sonrası neler başaracağını görmek istiyorum. Nasıl takımı yöneteceğini görmek istiyorum. Hem Santarelli sonrası Sırbistan'ın nasıl bir hale dönüşeceğini görmek isterim. Sırbistan yani bütün maçlarını izlemek isterim TV'de görebildiğim kadarıyla. Ben de müsait olursam tabii. Bu ikisi ilk iki sırayı paylaşacaktır. Benim tahminim burada birinci Sırbistan, ikinci de Polonya olur diye düşünüyorum. Belçika'da grubu net olarak üçüncü tamamlayacak takım gibi geliyor bana. Belçika yani ev sahipleri içerisinde İtalya'yı bir yana koyarsak Almanya'da tabii öyle. Ama Estonya'ya nazaran çok çok daha iyi bir takım Belçika. Belçika bu gruptan mutlaka çıkar. Onu da söylemiş olayım. Üçüncü olarak bence çıkacaklar. Son buradaki adayım da Ukrayna olacak dördüncü olarak. Macaristan ve Slovenya'nın da eleneceğini düşünüyorum. Dilersen B grubuna hızlıca geçeyim.
Evet abi geçebiliriz. A ve C grupları yani bizim zaten burada bahsettiğimiz 4 favori var. İtalya, Türkiye, Sırbistan, Polonya. Senin de ilk 4'teki adayların bu takımlar. Buradan
Evet,
belki
yani
evet
C'nin
bir araya
birincisi A'nın dördüncüsüyle eşleşeceği için bizim burada rakibimiz yani Polonya Sırbistan'dan biri olmayacak bu kesin. Bence yani tabii ki daha maçlar oynanmadı ama yani kağıt üstünde de öyle gözüküyor. Biz muhtemelen Ukrayna gibi bir takımla eşleşeceğiz. Oradan devamında tabii çeyrek finalde de Sırbistan ya da Polonya'dan birisinin gelme olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla bizim için çeyrek final belirleyici noktalardan biri olacak. Umarım oraya geçersek finale çıkacağımız gönülde inanıyorum ben.
o zaman abi dediğin gibi diğer gruplara da böyle hızlıca bir geçelim. Bu
Tabii
takımlar
hemen hızlıca
evet.
geçmeye çalışayım. Ya İtalya senin de bahsetmiş olduğun gibi daha önceden aslında sadece voleybolda değil tüm branşlarda atletizm dahil her yerde tüm sporlarda oldukça iyi bir ivme kazandı. Buna tabii ki biraz daha aslında son dönemdeki İtalya'ya göçler de çok fazla yardımcı oldu diyebiliriz. Tabii ki burada işte beyaz İtalyanlar, siyah İtalyanlar diye ayıracağım ama Afrika göçmeni olan tarafın tabii ki sosyal durumları buraya çok ilgilendirmez ama sporda çok büyük katkı sağladıkları bir gerçek. İtalya'da da bunu görüyoruz. Paolo Uygun'u başta olmak üzere Miriam Silla gibi bir oyuncuları da var ve alttan çok fazla oyuncu da geliyor. Emma Kalor gibi. Çok daha iyi oyuncular da geliyor. Dolayısıyla İtalya'nın sporuna ekstra bir katkı sunuyor göçmenler. Burada da tabii VNL kadrosunda olmayan en başta Egon olmak üzere oldukça iyi oyuncular Eurovole'ye geliyorlar. Tek sıkıntı Monica De Gennaro'nun yani dünyanın en iyi liberolarından birinin kadroya alınmaması oldu. Burada da biraz takım içi sürtüşmeler baş gösterdi diye okuyorum ben. Yani Mazanti'nin suçlanması var koçlarının. Kendisi de alıp almama kararının kendisinde olduğunu, bunu kimseye ilgilendirmeyeceğini falan söylüyor. Diğer oyuncuları yanına çekmeye çalışacak tarzda açıklamalar yapmış. Biraz işlerinde karışıklar ama işlerinde karışık olmaları onları bu gruptaki birinciliklerini alıkoyamayacak. %99 İtalya grubu lider olarak kapatacak. İkinci olarak Bulgaristan'ı ben burada ön plana çıkaracağım. Bulgaristan da ekol takımlardan birisi. Abi bir yine tıkandım. Bulgaristan grubun iyi takımlarından birisi. Hırvatistan'ın koçu Ferhat Akbaş. Onlar da VNL'de hep sorun yaşayan ülkelerden birisiydi. En sonunda düştüler. Burada da çok fazla varlık gösterebilecekler mi göreceğiz. Üçüncü ve dördüncü sıra için bütün takımlar aday olarak gözüküyor. Ben Bulgaristan'ın ikinci olacağını düşünüyorum ama üç ve dört için net bir favorim yok burada. Net bir düşüncem yok. Hepsi olabilir. Yakın takımlar. D grubu da turnuvanın en kötü takımı. Özür dilerim, en kötü grubu D grubu. Burada Hollanda açık ara grubu lider tamamlayacak gibi gözüküyor. VNL'de de iyi bir performans gösterdiler. Yavaş yavaş bir ivmelenme söz konusu onlarda da. En başta tabii Nika Delderop olmak üzere ki Vakıfbank'tan tanıyoruz kendisini. Bu sene İtalya'da oynayacak. Milano'da. Onun da önderliğinde iyi bir jenerasyonu var gibi gözüküyor Hollanda'nın. Şampiyonluk için olmasa da en azından çeyrek final oynayabilecek kapasiteleri var. Fransa bu sene bir sonraki sene VNL'e dahil olacak. Onlar da Fransa'ya da VNL'de başarılar diliyorum. Onlarda tabii çok fazla izleme şansımız olmuyor ama VNL'e çıkma başarısı gösterlerse bu grubun doğal ikinci adaylarından biridir diye düşünüyorum. Onun haricinde aslında insanlar çok bilmeyen insanlar İspanya gördüklerinde sanki bir favori olacakmış gibi şey yapabilirler ama İspanya voleybolda çok fazla ön planda olan bir ülke değil. Hollanda ve Fransa'nın ardından sıralanacaklara bakacağız. Ben Finlandiya'nın da ilk dört içerisinde olabileceğini düşünüyorum diyerek böyle bir toparlama yapayım. Dört tane net favori var bence dediğim gibi. Polonya, Sırbistan, Türkiye ve İtalya. Grup sonu yarı finaller ve finaller Belçika'da yapılacağı için hiçbir takım ev sahibi avantajına sahip olmayacak. O açıdan iyi çünkü İtalya ev sahiplerinden birisi burada. O ev sahipliği fırsatını kullanamayacak olmaları finallerde oldukça iyi bizim için. Umarım Türkiye Viyana'daki başarısını buraya da yansıtacak.
Yani Viyana'daki Biennale gibi de tanılıyor. Böyle bir sanatsal başarımızı umarım hani bu turnuvada da yansıtırız ve bir altın madalya daha neden olmasın. Çünkü birçok faktör etkiliyor. İşin içine şans, günlük performanslar, sakatlıklar birçok şeye girebilir. Her şey bizim için yolunda giderse aldığımız o altın madalyanın üzerine bir de Avrupa şampiyonluğuyla bu yolu taçlandırabiliriz. Ve Türkiye'de voleybolun özellikle son dönemde politik atmosferde son 20 yılda yaşadıklarımıza bakarak Türkiye'de kadın voleybolunun aslında ne kadar değerli olduğunu görüyoruz Mert. Bir yandan voleybol tarafında erkeklerde de bir yükseliş var. Başka bir programda hani dilersen bir ara onu da konuşuruz. Üzerine birazcık daha çalışıp aslına bakarsan. Çünkü erkeklerde de başarının geldiği, başarı çıktılarının şampiyonluklarla taçlandığı bir noktadayız. Ama kadın voleybolunun Türkiye'de Türk kadınları için, kazanımlar için, ülkenin geleceği için spor anlamında çok değerli olduğunu kesinlikle söylemek gerekiyor ve tekrar hani programın başındaki gibi bir zaman yolculuğuna böyle kısa çıksak, 20 yıl önceye gitsek, Demirleydilere, Natalya Hanikoğlu'larına gitsek, senin için hepimiz böyle lise çağlarımızdaydık. O turnuva, o heyecan, sosyal medyanın olmadığı, geleneksel medyanın olduğu, her şeyin belki birazcık daha bir tık daha normal olduğu günlerde o turnuvayı sen nasıl hatırlıyorsun?
Valla yani bu Filenin Sultanları golünün başladığı noktadır o şampiyona. O yüzden o ateşi yakan federasyonlar, koçlar ve tüm sporculara bir teşekkür borçlu bu ülke. Çünkü gerçekten bütün ilgiyi, sempatiyi ve odağı orada topladık ve o günlerden 20 yıl içerisinde bugünlere geldik. Tabii ki o zaman için çok büyük bir başarıydı ama daha önemlisi bunun istikrarlı bir başarıya dönüşmesi ve bir ekol sürecine doğru geçilmesi oldu. Türkiye'de şu anda kadın voleybol her anlamda, popülarite anlamında da oldukça iyi. Dolayısıyla oradaki jenerasyonun bir yaktığı bir ateş diyelim. Bizim bu yaşlarda, biz o zaman daha çocuktuk dediğin gibi. Ama bu yaşlardaki çocukların da bu sporla tanışmalarını, bu sporcuları izlemelerine vesile oldu. Çok çok mutluyuz tabii. Kadın voleybol Türkiye'nin spor anlamında yüz akı şu anda. Hem dediğin gibi kadın sporları konusunda bir öncüler oldukça yani bu ülkede tabii kadın olmanın oldukça zorlukları var biliyorsun dediğin gibi. Onlar da her zaman Cumhuriyet'in, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli neferi ve nasıl diyelim meşalesi olmaya devam edecekler gibi gözüküyor. Onlara sonsuz başarılar diliyorum. Kazansalar da kaybetseler de madalyasız da dönseler sorun değil. Ellerinden gelen en iyisini yapacaklarından şüphemiz yok. Tabii ki ama bir altın madalya neden olmasın diyorum. Özellikle Viyana'da dediğim gibi Sırbistan ve İtalya'nın daha böyle rotasyonlu gelmesi sebebiyle orada alınan Viyana'da alınanın aslında bir tesadüf olmadığını ya da o turnuvadaki durumun aslında Türkiye için kolay olmadığını gösterecek bir başarı burada alırsak çok çok iyi olur. Daha sonrasında zaten olimpiyat elemeleri var. Biliyorsun voleybolda takvim bitmiyor. İnanılmaz sıkışık, saçma sapan bir takvim var maalesef. Hani öyle konu söyleyebilirim. VNL her sene yapılıyor. Bu ısrar niye bilmiyorum. Bütün kıtalarda maç oynatılıyor. Bu ısrar niye onu da bilmiyorum. Yani sürekli takımlar bir gün Brezilya'da, bir hafta Tayland'da, bir hafta Türkiye'de sürekli geziyorlar ve yaklaşık 2-3 ay süren bir total bir süreçten söz ediyorum. Yani bu kadar bir şeyi kasmanın gereği yok. Umarım takvim daha güzel ayarlanır ve böyle her turnuva bittiğinde yeni bir turnuva başlamaz. Biraz daha özlemek için özlemeye de ihtiyaç var gibi geliyor bana. Kadın voleybolu her ne kadar çok iyi olsa da bizi çok gururlandırsa da sporcuların sağlığı önemli, mental sağlığı önemli. Bizim sporcularımız hem çok popüler oldukları için hem şu anda güzel paralar da kazandıkları için, sponsorlar da bu işten çok mutlu olduğu için ve Türkiye'de sürekli bir işte bir devlet kurumunun, bir federasyonun başarılı olarak kendini göstermesi için sürekli bunu ön plana çıkarmak adına bütün turnuvalara da en iyi kadrolarımızı götürdüğümüz için maalesef Vakıfbank'ta, Eczacıbaşı'nda, Fenerbahçe'de, Türk Hava Yolları'nda oynayan oyuncular 365 gün mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu insanların da bence biraz tatil hakkı var. Umarım bu tatili de en güzel şekilde bir turnuvayı altın madalya kapatarak gerçekleştirebilirler.
Abi ağzına sağlık. Kadın voleybolu üzerine Avrupa Şampiyonası an itibariyle aslında başladı ama Türkiye henüz maçını oynamadı. O yüzden biz bu program kaydını alıp zaten Spotify ve Apple Podcast tarafına paylaştığımızda dinleyicilerimiz Türkiye ile alakalı bütün durumu ve turnuvaya dair beklentileri senin gözünden saha içi saha dışı özet olarak dinleyecekler. Çok bence keyifli ve verimli bir program oldu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Valla bence de öyle. Ben bir de dediğim gibi yani voleybol konuşmaya oldukça isteyen bir insanım ama sosyal medyada voleybolu ve voleybol influencerları, sosyal medyacıları bile ya böyle bu fangirl'lerden çok etkilenen tipler ya kendileri de öyle. Yani oturup şöyle aklı başında bir voleybol programı izlemek ve birileriyle voleybol konuşmak benim için de çok çok iyi bir şey. Ben de buna çok hasretim gerçekten. O yüzden bu şans da benim ya yani bu programda benim için bir şans oldu diyebilirim. Mutluyum kadın voleybolu konuşmaktan. Umarım Türkiye'de bizim yüzümüzü güldürür ve ekstra bir program yaptırtır bize. Bir de şampiyonluğu kutlarız. Öyle bir program daha yaparız ekstra.
Yani bir yarı final değildi, belki final öncesi bir final özel programı belki yapılabilir. Onu dediğin gibi onu mutlaka konuşmak lazım. Grup maçları zaten biraz daha rölantide geçecek. Son 16 sonrası dediğin gibi programda da çeyrek finale beraber aslında turnuvanın kaderi şekillenecek. Umarım bu yolun sonu altın madalya olur. Bu yolun sonu Avrupa şampiyonluğu olur. Türk sporunun yüz akı kadın voleybolu. Onlar kazansalar da kaybetseler de finalde son topta bile kaybetseler onlar bizim için her zaman şampiyon ve bu bir çok klasik bir söylem ve popülist bir şey değil. Milyonlarca insan benim gibi senin gibi bu durumu yürekten hissediyor. O yüzden ben onların canı gönülden bu turnuvadan da yüz akıyla çıkacaklarını düşünüyorum. Bir madalya gelecek. Madalyanın tabii altın mı gümüş mü bronz mu olacağı birçok faktör etkileyecek onu ama umarım bu yolun sonu altın madalya olur. Abi tekrardan teşekkürler. Ağzına sağlık.
Senin de ağzına sağlık Sercan. Teşekkür ederiz dinleyenlere de. Bize geri bildirim verme ihtimalleri olursa seviniriz. Geçiş Oyunu kanalını tüm sosyal mecralarda bulabilirsiniz. Bize oradan yazarsanız memnun oluruz.
Twitter, Instagram herhangi bir yere yorum bırakabilirsiniz. YouTube'daki son videolarımıza bu programla ilgili dilerseniz video bırakabilirsiniz. Emin olun hepsini dikkate alıyoruz. Burada amatör bir hevesle hepsi birbirinden farklı alanlarda çalışan 30 yaşlarda spora gönül vermiş amatör bir hevesle devam eden bir güruhuz. Ve bu dostluğumuzu da bu programlarla taçlandırıyoruz. Bu keyifli sohbet için tekrardan teşekkür ediyorum Mert. Altı çiziliği bu hafta burada noktalıyoruz. Altı çizildi biraz daha çizginin de dışına çıkıp bu sefer kadın voleybolunun altını çizmeye çalıştık. Altını doldurmaya çalıştık. Konsept bir program yaptık. Bu tarz programları yine ilerleyen dönemlerde farklı sporlar ve farklı konularda yapmaya çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bizi zaten Spotify ve Apple Podcast ve diğer tüm sosyal medya mecralarına ulaşabilir, dinleyebilir, beğenebilir, yorum bırakabilir. Olumlu olumsuz tüm geri dönüşlerinizi iletebilirsiniz. Altı çizili burada sona eriyor. Ben Sercan Ergün, Mert Aktoruk'la beraber Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nı konuştuk. Altı çizildi. Tekrardan görüşmek dileğiyle bir sonraki programda. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.